Ayrım 6, sayfa 41. Derken zaman geçti, 1. Dünya Savaşı sona erdi, Almanya ile müttefiki Türkiye mağlup oldular ve iki memlekette de siyasi vaziyet karmakarışık bir hale aldı. Türkiye'de 10 sene boyunca imparatorluğun kaderini elinde bulunduran İttihat ve Terakki Partisi çekildi. Osmanlı İmparatorluğu 1918'in 30 Ekim'inde Mondros'ta meş'um bir mütareke imzalamaya mecbur kaldı. Alman İmparatoru 2. Wilhelm de memleketini terk ederek Hollanda'ya iltica etti. İstanbul'da iktidarın değişmesi, göreve İttihatçılar tarafından getirilen bazı idarecilerin ve diplomatların da yerlerinden olmaları demekti. Bu diplomatlardan biri olan Berlin sefiri Mahmut Muhtar Paşa da mütarekeden sonra istifa etti ve ailesiyle birlikte İsviçre'ye yerleşti. Paşa, Mısır prensesi olan hanımı Nimetullah ve çocukları ile Berlin'den ayrılmak üzereyken, İstanbul'dan Veliaht Abdülmecit Efendi'den bir telgraf aldı. Abdülmecit Efendi, dostu olan Mahmut Muhtar Paşa'dan, "Almanya'dan ayrılıp da daha güvenli bir yere gidecek olursanız, lütfen oğlumu da beraberinizde götürün ve mukayyet olun," diyordu. İsviçre'ye hep birlikte gittiler. Abdülmecit Efendi, oğluna Amerikalı bir diplomat vasıtasıyla 12 Şubat 1919'da gönderdiği mektupta, memleketin geleceğinin hiç de iç açıcı olmadığını yazıyor ve tarih sayfelerinde lanetle anılmaktan korktuğunu söylüyordu. "Bizim ahvalimizi, parantez içinde durumumuzu şüphesiz merak edersin. Bilemem orada gazete okuyor musun? Tabii ora gazeteleri düşmanlarımızla sübvansiyone oldukları için daima aleyhimizde yazarlar. Ma mafih iş uzadıkça biz zaafa düşüyoruz. Belki biraz da eski şiddet sükunet buluyor. Dahili işlerimiz maalesef eski tas eski hamam. Zaten bizim salahımız, parantez içinde düzelmemiz, böyle eski kafalarla hasıl olamayacağı bedihidir. Parantez içinde besbellidir. Sultan Hamid politikasından bir, dipnot 10, buradaki bir kelime okunamadı. Biraz, fakat daha acemice, daha az bir zeka, itaat politikasının daha fenası ve daha biraz acemice. İşte hülasa. Hayr-ı ilahiden, parantez içinde Allah'ın hayırlar göstermesi yolundaki, eski ümitler birer birer fena bulmakta, parantez içinde yok olmakta. Yegane ümit gençlerde. Eğer onlar da böyle boşa çıkacaksa ne Osmanlılığın ve ne de İslamiyet'in müstakbeli, parantez içinde geleceği vardır. Artık hepimizin mevcudiyeti bilhassa bizlere lanetle tarih sahaifinde kalacaktır, parantez içinde sahifelerinde. Burada Abdülmecit Efendi'nin mektubunun bir kopyası bulunuyor. Ömer Faruk Efendi İsviçre'de hemen müstakbel bir eş bulundu. Mahmut Muhtar Paşa'nın kızı Emine Hanım. Tipnot 11, Emine Dürriye Fuat Tugay, parantez içinde 1897-1975, Mahmut Muhtar Paşa ile Mısır Prensesi Nimetullah'ın kızı, baba tarafından Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın, anne tarafından da Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın torunuydu. Mısır'ın ilk kralı Fuat dayısı, sonraki kralı Faruk da kuzeniydi ve hanedanının mensubu olduğu Mısır'da zengin bir mal varlığı sahibiydi. Müşir Deli Fuat Paşa'nın oğlu ve Türkiye ile Mısır arasında 1954 Ocağı'nda yaşanan krizin kahramanı diplomat Hulusi Fuat Tugay, parantez içinde vefatı 1967 ile evlendi. Emine Tugay'ın 1963'te Londra'da Butler & Telner Limited tarafından yayınlanıp Oxford Üniversitesi matbaasında basılan Three Centuries Family Chronicles of Turkey and Egypt isimli kitabı Mısır hanedanı konusunda hala önde gelen kaynak eserdir. Kitaba dönüş. Paşa İsviçre'de bir akşam genç şehzade ile sohbet ettiği sırada konu evlilik bahsine geldi. Mahmut Muhtar Paşa meseleye evliliğin genç yaşlarda yapılması gerektiğini söyleyerek girdi. Şehzadenin hala bekar olduğundan bahsetti ve sonra açıkça, "Efendi Hazretleri de artık evlenme yaşına geldiler. Size layık bir refika bulunması icap edecek. Mesela benim kızım Emine gibi iyi aileye mensup bir hanım. Emine ile izdivacı düşünmez misiniz?" dedi. Ömer Faruk Efendi çok sonraları o geceden bahsederken birdenbire gelen bu teklife çok şaşırdığını söyleyecek. Paşanın kızının vücudu müthiş güzeldi ama yüzü benim zevkime hitap etmiyordu. Zaten aklım fikrim Sabiha'da idi. Nasıl olduysa oldu. Ağzımdan, "Aman Paşa Hazretleri ben nişanlıyım. Kuzenim Sabiha ile izdivaç edeceğim" sözleri çıkıverdi diyecekti. O günlerde ortada nişan falan yoktu. Hatta bu konuda Faruk Efendi ile Sabiha Sultan birbirlerine ufak bir imada bile bulunmamışlardı. Ama emrivaki ile karşılaşan genç şehzade aklına koymuş olduğu ismi Muhtarpaşa'ya kendiliğinden söyleyivermişti. Aradan aylar geçti, savaş bitti, Avrupa'daki çatışmalar tamamen sona erdi. Ömer Faruk Efendi İstanbul'a, babası Abdülmecit Efendi'nin Çamlıca'daki köşküne döndü. Dipnot 12. Şehzade Ömer Faruk Efendi İstanbul'a dönmesinden hemen sonra kendisine bir meşgale buldu ve Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı oldu. Başkanlığı 1924 Mart'ına, hanedanın Türkiye'den çıkartılmasına kadar 5 sene devam edecekti. Spor tarihimize Harrington Kupası karşılaşması diye geçen ve Fenerbahçe'nin İngiliz takımını işgal altındaki İstanbul'da 29 Haziran 1923 günü 2-1 yendiği meşhur maç, Ömer Faruk Efendi'nin başkanlığı sırasında oynandı. İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal birlikleri İstanbul'da kendi kulüplerini kurmuş, Türk kulüpleriyle çok sayıda maç yapmışlar ve çoğunda yenilmişlerdi. İşgali ağır bir hüzün içinde yaşayan İstanbul, bu galibiyetler ile ufak da olsa teselli bulmadaydı. Uğradığı bu ard arda yenilgilerden sonra İngiliz tarafı daha ciddi bir maç için hazırlanmaya başladı. Sömürgelerden 4 profesyonel futbolcu getirildi, boyu 1 metreye yaklaşan gümüş bir kupa yaptırıldı ve kupaya İngiliz işgal birliklerinin kumandanı General Harrington'ın ismi verildi. İngiliz takımının karşısında Fenerbahçe vardı. 29 Haziran 1923 günü Taksim'de yapılan maça Şekip, Hasan, Kamil, Cafer, Kadri, İsmet, Fahir, Sabih, Alaaddin, Zeki, Ömer ve Bedri 11 ile çıkan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet hem İstanbul'da hem de o sırada çok sert tartışmaların yaşandığı Lozan'daki barış görüşmelerine katılan Türk heyetinde büyük sevinç yaratacak ve gergin sinirleri biraz olsun dindirecekti. Ömer Faruk Efendi'nin sürgün senelerinde masasının üzerinde Türk bayrağının yanı sıra mutlaka bir Fenerbahçe bayrağı vardı. Şehzade kulüp başkanlığını bırakmasından 41 sene sonra 20 Temmuz 1966'da bir dostuna tarihçi İsmail Hamdi Danişment'e gönderdiği mektubunda kulübünden "gözlerimden yaşlar boşandı" diye bahsedecekti. "Geçen gün yine mektup yazmakla meşgul idim. Postacı geldi, büyükçe bir zarf uzattı. Üstünde Fenerbahçe Spor Kulübü'nü görünce şaşırdım. Mektubu okuyunca büsbütün hayretlere düştüm. Kulübün yeni müdürü, sabık reislerinin resmini istiyor, salonlarını tezyin, parantez içinde süslemek için. 40 ve küsür senedir böyle bir alaka görmediğimden şaşırdım, mütehassıs oldum, müteessir oldum ve gözlerimden yaşlar boşandı. Yeni ve eski bir resmimi, kulüp azalarıyla çıkmış bir eski resmimi ve göstermiş oldukları alaka dolayısıyla teşekkürlerimi yazdım ve gönderdim. Yeni reisin ismi de Faruk olduğundan adaşlık hasebiyle bir sempati duymuş olacak. Bana gönderdikleri kulübün resmi ve işareti ve arkasına yazdıkları beni çok mütehassıs etti. Kulüp erkanı eski reislerine hürmetlerini sunarlar. Şimdi resim çerçeveye geçmiş yanımda duruyor." Kitaba dönüş. Şehzadenin kuzeni Sabiha Sultan'a olan alakası seneler öncesinden başlamış, Avrupa'dan dönmesinden sonra çeşitli vesilelerle bir araya gelmişler ve bu alaka aşk halini almıştı. Genç şehzade meseleyi bir gün babası Abdülmecit Efendi'ye sözü hiç uzatmadan apaçık söyledi. "Sabiha'yı seviyorum," dedi. "Lütfen Zat-ı Şahane ile konuşun ve Sabiha'yı bana isteyin." Abdülmecit Efendi hayatında o günkü kadar herhalde hiç şaşırmamıştı. Tek oğlu Mecnun gibi aşık düşmüştü ama işin daha da zor tarafı, aşık olunanın kendisine artık rakip, hatta düşman gibi gördüğü Sultan Vahidettin'in kızı olmasıydı. Oğlunu önce, "Hanedanımızda akraba evliliğine hoş bakılmaz, böyle izdivaçlar daha önceleri pek olmamıştır," diyerek vazgeçirmeye çalıştı. Sonra, "Sabiha senden 4 yaş büyük," gibisinden sözler etti. Ama Faruk Efendi öyle bir cevap verdi ki, Abdülmecit Efendi'nin artık bir baba olarak yapacağı başka bir şey kalmadı. Genç şehzade, "Sabiha ile evlenemezsem yahut onu başka birine verirler ise intihar ederim," dedi. Veliaht Abdülmecit Efendi 1919 sonbaharında bir gün Sultan Vahidettin'den randevu istedi. Abdülmecit Efendi, Dünya Savaşı'nın büyük bir mağlubiyetle neticelenip mütarekenin bütün ağırlığının yaşandığı günlerde hükümdara sık sık mektuplar gönderiyor, arada bir de ziyaretine gidiyordu. Mektupların ve ziyaretin konusu hep aynıydı. "Yanlış yapıyorsunuz" yahut "politikanız yüzünden ben de müşkül mevkide kalıyorum" demek. Sultan Vahidettin, veliahtının randevu talebini haber verdikleri zaman herhalde muhtat tavsiyelerinden birini yapmaya gelecek diye düşündü ve istemeye istemeye Buyursunlar, dedi. Yıldız Sarayı'nın küçük mabeyin salonunda karşı karşıyaydılar. Abdülmecit Efendi, padişahtan hakikaten bir şey istemeye gelmişti ama Vahidettin'in tahmin bile edemeyeceği bir talebi vardı. Oğlunun söylediklerini nakletti ve hükümdarın kızı Sabiha'yı Ömer Faruk'a istedi. Şaşırma sırası bu defa Vahidettin'deydi. Böyle bir talebin kendisine ve hükümetlerine artık her vesileyle tenkide başlamış olan veliahtından gelmiş olmasının hayreti içerisinde, meseleyi hemen ailede bu şekilde evliliklerin mutad olmadığı bahsine getirdi. Sonra hanedanda Sultan Mecid ile Sultan Abdülaziz'in çocukları arasında senelerdir devam eden çekişmeyi düşündü ve kızım nişanlı diyebildi. Üstelik hanedanımızda kuzenlerin evlenmesi diye bir şey yoktur. Abdülmecid Efendi'nin cevabı, İzdivanca izin vermezseniz Faruk canına kıyacak. Oğlumun hayatı kararınıza bağlı. Faruk benim tek oğlum. Sizden bunu bir baba olarak talep ediyorum, oldu. Sadece bu kadar söyledi, yerden bir temenna ile hükümdarı selamladı ve çıktı. Bu ilk temastan sonra işin içine hanımlar girdiler. Halifenin hanımı Şehsuvar Kadın, Sultan Vahidettin'in birinci kadın efendisi ve Sabiha Sultan'ın da annesi olan Emine Nazik Eda kadını Yıldız Sarayı'nda ziyarete gitti. Tek evladımın canına kıymasına müsaade etmeyiniz, dedi. Ağladı, sızladı ve yufka yürekli kadın efendiyi bir güzel ikna etti. Vahidettin ve hanımı kararı kendileri vermediler, kızlarına sordular. Sordular ve Abdülmecid'in sözünü ettiği aşkın tek taraflı olmadığını, sadece damat adayının değil, Sabiha Sultan'ın da kuzeni Ömer Faruk Efendi'ye aşık düştüğünü o zaman öğrendiler. Şehzade de Almanya'dan tatile gelişlerinde kuzeni Sabiha'yı muhakkak ziyaret ediyor. Hatta Sabiha Sultan'ın annesi Emine Nazik Eda Kadın Efendi'nin de eteğini öpmeye gidiyordu. Kadın Efendi'nin gözü bu genç ve yakışıklı şehzadeyi tutmuştu. Üstelik Sabiha Sultan da Almanya'da tahsilde bulunan kuzeninin kendisini sık sık ziyarete gelmesinden memnuniyet hissettiğini pek saklamıyordu. Talebin işitilmesinden sonra hem hanedanın bazı mensupları hem de saraylı yaşlı hanımlar hemen dedikodulara başladılar. Hanedanın Abdülaziz soyundan gelen mensupları, Sultan Mecid'in torunlarından birine nasıl kız verilir? Sultan Aziz Efendimizin tahtından indirilip katledilmesinde Mecid tarafının dahli olduğunu unutmak mümkün müdür? Diye ayaklandılar. Eski saraylılar ise şaşırmışlardı. Bu işte şehamet var. Şehzadeler sultanlarla evlenemezler. Bizde böyle tuhaf adet yoktur. Evlendikleri takdirde başımıza mutlaka bir iş gelir, diyorlardı. Ama Sultan Vahidettin ile Abdülmecid Efendi söylenenlere kulaklarını tıkadılar ve Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın nişanlandıkları ilan edildi. Nişanlı oldukları günlerde ortalığı yeni bir dedikodu sardı. Şehzade gecenin o zaman için geç sayılan bir saatinde saraya gitmiş, doğruca hareme gidip nişanlısı ve nişanlısının refakatçileriyle beraber uzun müddet bir arada kalmış, sohbetler edilmiş, hatta kahkahalar bile atılmıştı. Yıldız'da ertesi gün kıyametler koptu. Saraylı hanımlardan bazıları, ne günlere kaldık ya Rabbi, diyorlardı. Nikahtan önce gelinin yüzünü görmek de ne demek? Ziyaret edip yanında böyle saatlerce kalmak nasıl bir rezalettir? Başımıza vallahi taş yağacak. Sabiha Sultan'ın tarafını tutan saraylılar ise o geceyi, ayol ne var bunda? Nişanlı olmalarını bir tarafa bırakın, ikisi de kuzen, yani kardeş gibiler. İki kuzen bir araya gelip konuşamazlar mı? Şehzade Hazretleri saraya nişanlısını değil, kuzenini ziyarete geldi. Hem ikisi yalnız başlarına kalmadılar ki, hepimiz onlarla beraber idik, diye müdafaaya çalıştılar. Veliahtıyla yaşamakta olduğu bütün tatsızlıklara ve nefrete kadar uzanan çekişmelere rağmen kader hükmünü icra etti. Sultan Vahidettin'in kızı Sabiha, Veliaht Abdülmecid Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk'la evlendi ve Vahidettin İstanbul'daki bu en büyük rakibiyle dünür oldu. Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın nikahlarını bir mevlid kandilinde 1919'un 5 Aralığında Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi'nde ikindi namazından sonra Şeyhülislam Haydarizade İbrahim Efendi kıydı. Mihri müeccel 1001, mihri muaccel 1000 kese altındı. Faruk Efendi'nin vekilliğini Serkarin Ömer Yaver Paşa, Sabiha Sultan'ınkini Başkatip Ali Fuat Bey yapmaktaydı. Vahidettin'in diğer damadı İsmail Hakkı Bey ile Başyaver Naci Paşa damadın, Hazine-i Hassa Müdürü Refik Bey ile Kızlar Ağası Cevher de gelinin şahidiydi. Okuma yazma bilmeyen A, nikah belgesine mührünü bastı. Hanedan nikahlarında asırlar boyu devam eden ismet hakkı geleneğine, yani boşanma hakkını erkeğin değil de kadının elinde tutması kaidesine bu nikahta da riayet edildi. Boşanma hakkı damadın da hanedan mensubu olmasına rağmen Sabiha Sultan'a verildi. Sabiha Sultan evliliğini seneler sonra resmi bir üslup içerisinde şöyle anlatacaktı. Ben Faruk'la evlenmeden önce nişanlıydım. Nişanlım hariciyedendi. O zamanlar galiba Londra'da katipti. Memlekete dönmek üzereydi ve düğün yapılacaktı. Bu arada Şehzade Ömer Faruk Almanya'dan dönmüş. Bizler sarayda birbirimizi tanır, görüşürdük. Babası babama gelerek beni Faruk için istemiş. Babam şaşırmış. Nasıl olur? O nişanlı. Adam yakında gelecek, evlenecekler demiş. Devamlı ısrar karşısında ise vallahi kendi bilir, kararı kendisi versin demiş. Bana da söylediler. Ben nişanlımı beklemek taraftarıydım. Fakat arada yakın bir dostumuz bir haber getirdi. Memlekette durumu iyi görmediğinden ve kendisini tehlikeye karşı bırakmak istemediğinden filan bahsetmiş. Bunu duyar duymaz babama gidip Faruk'la evleneceğimi söyledim. Şaşırdı ama anlayınca kabul etti ve evlendik. Dipnot 13, Şah Baba, sayfa 519-520. Düğünleri 4,5 ay sonra 29 Nisan 1920 günü Yıldız Sarayı'nda yapıldı. Memleket savaş içerisinde olduğu için düğünün pek göze batmayacak şekilde olmasına itina edilmişti. Zaten padişahın şaşalı bir düğüne harcayacak öyle bir serveti de yoktu. Sadece gelinlik hususunda masraftan kaçınmadılar ve İstanbul'un en gözde terzisi Kalivrusi'ye diktirdiler. Sabiha Sultan Ömer Faruk Efendi ile evlendiği sırada Mustafa Kemal Paşa artık Sivas'taydı. Haberi işittiğinde neler hissettiğini kimselere anlatmadı. Ama hadiseler başka türlü cereyan etse, Sultan Vahidettin veya Sabiha Sultan, Mustafa Kemal Paşa'nın teklifine evet demiş olsaydılar, tarih nasıl yazılırdı kim bilir. Sabiha Sultan ile Ömer Faruk Efendi, düğünlerinden 10 gün sonra, 1920 Mayıs'ın ilk haftasında Sabiha Sultan'ın Rumeli Hisarı'ndaki yalısına taşındılar. Hisardaki taş yalıyı Sultan Abdülhamit zamanının meşhur tophane müşiri Zeki Paşa, 1800'lerin sonlarında kendisi için İstanbullu Levanten mimar Alexander Valori'ye inşa ettirmiş ama tamamlanmasına büyük bir şevkle beklediği binada yaşamaya fırsat ve imkan bulamamıştı. Anlatılanlara göre inşaatın başlayıp da oldukça kalın taş duvarlarının yükselmesi jurnalcileri hemen faaliyete geçirmiş ve Abdülhamid'i Zeki Paşa Boğaziçi'nde kendisi için kale gibi bir yalı inşa ettiriyor. Orada Efendimizin aleyhinde kim bilir ne işler edecek gibisinden jurnaller yağdırmışlardı. Abdülhamid'in evhamı kendisine seneler boyunca sadakatle hizmet eden paşasının böyle bir iş edip etmeyeceğini düşünmesine mani olmuş ve Zeki Paşa'nın yalıda oturmasını yasaklamıştı. Paşa inşaatın bir kış günü tamamlanmasından sonra hükümdardan binada tek bir gece geçirebilmek için müsaade istemiş, müsaadeyi rica minnet yalvararak alabilmiş, binbir emek ve çok büyük masraflarla inşa ettirdiği yalısındaki o tek geceyi sırtında ince bir kürkle ve bir sandalyenin üzerinde titriye titriye geçirmiş, binayı güneşin doğmasından hemen sonra gözyaşları içerisinde terk etmişti. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra rütbeleri alınıp sürgüne gönderilen Zeki Paşa, 1914'te Büyükada'da ölecek, kızı Sabiha Hanım ile evli olan damadı gazeteci Ali Kemal de 1922'de İzmit'te linç edilecekti. Sultan Vahidettin senelerdir boş duran yalıyı Sabiha Sultan'ın nikahının kıyılmasından sonra Zeki Paşa'nın varislerinden satın aldı ve kızına düğün hediyesi olarak verdi. İçerisinde hemen hemen hiçbir eşyanın bulunmadığı binanın tefrişi için Hazine-i Hasa'ya talimat verildi. Tefrişat nikahla düğün arasındaki zaman içerisinde tamamlandı. Sabiha Sultan ile Ömer Faruk Efendi düğünlerinden 10 gün sonra 1920 Mayıs'ın ilk haftasında Rumeli Hisarı'ndaki yalıya taşındılar. Sultan Vahidettin aynı senenin Ekim'inde kızları için Nişantaşı'nda 35 biner liraya iki konak satın aldı. Çifte saraylar denen ve vaktiyle 2. Bayezid Vakfı'na ait olan konakların mülkiyeti sonradan Hazine-i Hasa'ya geçmişti. Hükümdar konaklardan birini büyük kızı Ulviye'ye, diğerini de Sabiha'ya verdi ve tapularını da onların üzerine yaptırdı. Burada Ulviye Sultan'ın konağının tapusunun bir kopyası var. Sabiha Sultan ile Ömer Faruk Efendi artık kışları Nişantaşı'ndaki konakta, yazları da Rumeli Hisarı'ndaki yalıda yaşamaya karar verdiler. Ama büyük heveslerle yerleştikleri her iki binayı da sadece 3,5 sene kullanabilecek, sonra mecburi bir gurbet yolculuğuna çıkacaklardı. Ömer Faruk Efendi o zamanlar şehrin sınırlarının dışında gibi olan yalıdan çok hoşlandı ve kış aylarını geçirmeleri için hazırlanan Nişantaşı'ndaki konağa bir daha dönmek istemedi. "Şehirden zaten bıkmıştım, burası cennet gibi," diyordu. Ama havalar soğumaya ve dostlarıyla arkadaşlarının Rumeli Hisarı'na gidip gelmeleri zor olmaya başlayınca, kış başlamadan önce Nişantaşı'na naklettiler. İlk çocukları 4 Şubat 1921 günü Nişantaşı'ndaki bu konakta dünyaya geldi. Ömer Faruk Efendi sadece ilk çocuğunun değil, bütün çocuklarının erkek olmasını istiyordu. Hatta doğacak ilk evladına vereceği isim bile çok önceden hazırdı. Oğuz Osman. İsim aslında 2. Abdülhamid'in iktidarının sonlarına doğru başlayan bir modanın ilhamıyla seçilmişti. İmparatorluğun Türkler dışında kalan unsurları arasında bağımsızlık hareketlerinin yoğunlaştığı ve çözülmenin arttığı o günlerde ve ardından gelen İttihat ve Terakki'nin iktidar senelerinde halkın psikolojisini yüksek tutmak maksadıyla her vesileyle eski güzel günlerin, özellikle de kuruluş döneminin hatırlatılmasına çalışılıyordu. Başvurulan ilk vasıta kuruluş günlerindeki kahramanların ve tarihe geçmiş devlet adamlarının isimlerini yeniden kullanmaya başlamak oldu. Mesela Osmanoğullarının mensup bulunduğu Kayıboyu'nun ve hanedana adını veren Osman Gazi'nin babası Ertuğrul'un isimleri birkaç asır boyunca sık telaffuz edilmez olmuştu. Ama 2. Abdülhamid'in iktidarının sonlarına doğru bu isimler birdenbire hatırlanıverdiler. Hatta bu iş Oğuz Han'a kadar gitti. Mesela Abdülhamid'in muhafız alaylarından birinin adı Ertuğrul, ötekinin de hanedanın ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Söğüt'ün ilhamıyla Söğütlü olmuştu. Dünyaya gelen şehzadelere de Ertuğrul, Osman ve Orhan gibi devletin ilk dönemindeki önemli kişilerin adları veriliyor. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'ye sipariş edilen zırhlılardan birinin adının da Sultan Osman olması kararlaştırılıyordu. Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin erkek olacağına inandığı ilk çocuğuna Oğuz Osman adını vermek istemesinin sebebi, moda haline almış olan bu geçmiş günlere hasret hissiydi. Ama oğlu değil, kızı dünyaya geldi. Bebeğin ismini her iki büyük baba beraberce koydular. Sultan Vahidettin Fatma, Abdülmecit Efendi de Neslişah dediler ve çocuğun adı Fatma Neslişah oldu.